Her yer değiştirdiğimde derin bir hüzne kapılırım. Anıların, acıların, hazların birbirine dolandığı bir yeri ardımda bıraktığım için dertlenmem aslında. Beni sarsan değişimin kendisi. Vazonun içindeki suyun sallanıp bulanması gibi. Italo Svaio'dan bu sözlerle başlıyor olduğum yer. Vazonun içindeki o bulanık su, işte tam da bu romanın dokusu. Merhaba, ben Trakya Üniversitesi öğrencisi Sena Pelin Yavuz. Bugün bu bulanıklığın içinde yürüyeceğiz. Yerle bir olmanın, yer bulamamanın, ait olamamanın ama yine de her şeye rağmen var olma çabasının izini süreceğiz. Bir şehrin sokaklarında yürür gibi, tanıdık bir yabancının gözünden bakar gibi. Hazırsanız olduğum yere birlikte adım atalım. Giunpa Lairi'nin Olduğum Yer adlı romanı, adını asla öğrenemeyeceğimiz bir anlatıcının şehirde kendine yer arayışının güncesi. Her şey yerli yerinde gibi görünür. Bir iş, bir ev, tanıdık sokaklar, geçmişten kalan birkaç dost. Ama hiçbir şey tam anlamıyla yerli yerinde değildir. Hiçbir şey olduğum yerde değildir aslında. Küçük anlara tanıklık ediyoruz kitap boyunca. Anlatıcı bizi olduğum yer diyerek işaret ettiği mekanlara götürüyor tek tek. Bir kahve fincanının buharında, kitapçı raflarının arasında, market kuyruğunda ya da terapist koltuğunda geçen anlar. Hepsi onun iç dünyasının iz düşümleri gibi. Bir kırtasiye defterinde saklanan çocukluk, bir tren yolculuğundaki huzursuzluk, bir sokak yürüyüşünde ansızın beliren sessizlik. Bölümler bir günlüğün sayfaları gibi açılıyor önümüzde. Bazı insanlar vardır, gürültüden uzak durmayı seçtikleri için değil, sessizliği duymayı becerebildikleri için yalnızdırlar. Olduğum yerin anlatıcısı da işte böyle biridir. Şehirlerin içinde yavaşça yürür, kalabalığın kıyısında durur, insanların hayatlarına sadece uzaktan, dokunmadan bakar. Onu ne tam anlamıyla uzaklaştıran bir şey vardır hayattan, ne de yaklaştıran. Bu roman, yalnızlığı sevip de ondan ürkenlerin iç sesi gibi. Günün ortasında bir bankta oturmuş, yanından geçenlerin ayak seslerini dinlerken birden içini kaplayan boşluğu tanıyanların hikayesi. İnsanlarla kurduğu her bağ sonucu, nihayetinde önüne bir duvar katmanı daha ekleyenlerin hikayesi. Anlatıcı da hem kendi hayatına dik durabilen biri, hem de o hayatın sınırlarında gezen bir tereddüttür. Konuşur, gülümser, selam verir. Ama sonra hep aynı yere, kendisine döner. Yalnızlığı onun için bir kaçış değil, bir varoluş biçimidir artık. Ama bu yalnızlık da öyle romantize edilmiş, süslenmiş bir dinginlik değildir. Zaman zaman içini kemiren bir huzursuzluk, seçimlerin gölgesinde yürüyen bir yabancı gibidir. Kurduğu hayatın sessizliğinde tercih etmediği ihtimallerin gürültüsü vardır hep. Ne tam bir pişmanlıkla yaşar, ne de mutlak bir kabullenişle. İşte bu yüzden olduğum yer, yalnızca bir şehirde kaybolan bir kadının değil, kendi içinde dolaşan, bazen kendi duvarlarına çarpan ama yine de oradan geri dönüp aynaya bakabilen her insanın hikayesidir. Bazen birinin yalnızlığını anlamak için onun ne kadar kalabalık bir suskunluğun içinde büyüdüğünü görmek gerekir. Bu hikayedeki kadın, bir evin içinde anne ile baba arasında konumlanmış değil, sıkışmıştı. Babası, annesinin hep bir adım önünde yürürdü. Sadece fiziksel bir uzaklık değildi bu. Bir çocuğun gözünde büyüyen, büyüdükçe soğuyan, katılaşan bir mesafeydi. Ne zaman o sahneyi hatırlasa, babası hep ön plandaydı. Ama hiçbir zaman içinde değildi. Sanki bir gölge gibi. Evin içinde dolanıyor ama hiçbir yere ait olamıyordu. Babası için şöyle diyor. Bağışlamıyorum seni. Asla müdahale etmediğin, beni hiç korumadığın, kurtarıcım olmadığın ve üstelik evdeki fırtınalı ortamın kurbanı sen misin gibi davrandığın için bağışlamıyorum. Kadın karakter, baba figürünün evdeki çatışmaların bir parçası olmadığını, aksine kendi kurbanmış gibi davranmasını kabullenememişti. Onun gözünde babasının ilgisizliği sadece bir kayıtsızlık değil, aynı zamanda bir ihanetti. Kendini bu kadar soyutlamak, evin içinde bir yara açmak ve hala o yarayı görmeme gibi bir tavır sergilemek evdeki fırtınada dondurulmuş bir anıydı. O an Kadın karakterin sadece fiziksel değil, duygusal olarak da bir kayıp yaşadığı andı. Babasıyla olan ilişkisi, sadece geçmişteki yaraların bir tekrarı değil, aynı zamanda o yaraların içinde büyümek zorunda kalmanın acı bir hatırlatıcısıydı. Annesi ise yaşadığı evliliğin içinde mutsuz, dulluğun içinde de hoşnutsuzdu. Hayat ona ne sunarsa sunsun hep bir eksiklik duygusuyla yaşadı. Belki de o yüzden kızına da tam olarak dokunamadı. Sevgiyle değil, yorgunlukla baktı ona çoğu zaman. Ve kız çocuğu bu iki insanın ortasında kendi duygularını nereye koyacağını bilemeden büyüdü. Yardım istememeyi öğrendi. Çünkü ne zaman bir şey sorsa cevabı ya bir suskunlukla ya da babasının aynı iki cümlesiyle son buluyordu. Ne istiyorsun? Ve benim bu işle ilgim yok. İşte bu cümleler bir kız çocuğunun dünyasını sessizlikle kapladı. Sormamayı öğrendi, içine konuşmayı. Ve büyüdüğünde kendi iç sesinden başka hiç kimseye yaslanmamayı. Belki siz de birinin gözlerinin hep uzağa baktığını gördünüz. Belki sizin de içinizde cevaplanmamış sorular, yarım kalmış cümleler kaldı. Hepimizin hayatında yardım istememeyi mecburen öğrenmiş bir yan var. İşte bu kadın da öyle biri. Ailesinin içinde sevgi değil, sevgisizlik büyüttü onu. Ve şimdi geçmişe dönüp baktığında anne ve babasından çok kendisini görüyor. Onların eksikliklerinden arta kalan bir kadın. Dimdik duran ama içi inci çatlaklarla dolu bir kadın. Bazen bir hayat hiçbir zaman duyulmamış cümlelerin gölgesinde şekillenir. Ve biz o gölgede olgunlaşırız. İşte bu hikayede tam da böyle bir gölge var. Ve anlatan kadın artık ışığın nereden geldiğini kendi keşfetmek zorunda. Hayatımın her hüzünlü yaşanmışlığı ilkbahara bağlanıyor. Her ağır darbesi. Bu alıntı zamanın döngüselliğini ve anıların belirli dönemlerle iç içe geçmişliğini yansıtır. Hüzünlerimizi farklı mevsimlerde, farklı zamanlarda yaşarız hepimiz. Ancak bir noktada bu hüzünlerin geri dönüşü kaçınılmazdır. Tıpkı bir takvimdeki sayfaların her yıl aynı sırayla açılması gibi, hayatın belirli kesitlerinde aynı acılar, aynı hayal kırıklıkları ve kayıplar yeniden karşımıza çıkar. Yazın sıcak güneşin altında bir anda içine düşünen soğuk bir gölge gibi, kışın soğuk rüzgarlarının ardında içimize dolan beklenmedik bir hüzün gibi. Sonra sonbahar gelir, sararan yaprakların arasında kaybolan bir yalnızlık hissi bırakır gibi. Zamanın her mevsimi kendine özgü bir acıyı taşır. Ama işin garibi bu hüzünlerin hep aynı dönemde, aynı mevsimlerde tekrarlanması. Zaman ilerlese de o hüzünler bir ritüel haline geliyor belki de. Yetişkinliğimde bazı alışkanlıkları geride bırakmayı öğrendim. Uzaklaşmanın, yavaşlamanın gerekliliğini anladım, diyor karakterimiz. Yetişkinliğin hayatın karmaşasına kaybolmuşken insanı bir tür iç yolculuğa çıkarması, her geçen gün biraz daha geriye çekilmeyi ve sadeleşmeyi öğretmesi ilginç bir olgudur. Zaman ilerledikçe sahip olduğumuz her şeyin sahip olmanın değil, bırakmanın daha değerli olduğunu keşfederiz. Yavaşlamak, dünyadan uzaklaşmak, adımlarımız tek tek hissederek ilerlemek. Bunlar yalnızca fiziksel değil, ruhsal bir dönüşümün de işaretleridir. Yetişkinlik bazen hayatın gürültüsüne uzaklaşmayı gerektirir. O eski alışkanlıklardan, gereksiz kalabalıklardan ve gereksiz sorumluluklardan arınmak, bir tür içsel detoks gibi ruhun nefes almasını sağlamak. Zihnin sürekli tüketmeye, var olmaya, bir yere yetişmeye, bir şeylere sahip olmaya zorlayan baskılarından sıyrılmak, aslında gerçek özgürlüğün kapısını aralamaktır. Sadeleşmek, karmaşıklığın içinde kaybolmak yerine yaşamın özüne dönmek demektir. Kendi iç dünyamızda sessizliğe çekilmek, hayatın koşuşturmacasından kaçmak, içsel bir huzurun formülüdür. Yavaşlamak, anın içine kaybolmak değil, tam tersine anı yaşamak demektir. Her adımda, her nefeste farkındalığı arttırmak, hayata olan bakış açımızı değiştirir. Bu yavaşlık, bir kırılma noktasından sonra kendi ruhumuzu bulmamız için gerekli bir fırsattır. Çünkü yalnızca sakinleştiğimizde içimizdeki gücü hissedebiliriz. Bu güç, her şeyin hızla geçip gittiği bir dünyada kendi iç yolculuğumuzu yapabilmemizi sağlar. Yetişkinliğin getirdiği bu sadeleşme, bir tür içsel gücün ve direncin de göstergesidir. Bir yandan kabuğumuza çekilip dünyadan uzaklaşırken, diğer yandan da kendi içimizdeki güçle yeniden birleşiriz. Her geçen gün o kabuğumuza daha sıkı sarılırken kendimizi daha çok tanır, içsel barışa bir adım daha yaklaşırız. Yönünü şaşırmış, kaybolmuş, uzaklaşmış, tutarsızlaşmış, yoldan çıkmış, alt üst olmuş, gitmiş, yerini şaşırmış, toprağından sökülmüş, yabancılaşmış. Birbirine aşina sıfatlara kendimi aşina buluyorum. İşte meskenimiz, işte bizi doğuran kelimeler. Her birimizin bir zamanlar kaybolduğumuz, kaybolduğumuz için yeniden doğduğumuz anı anlatan sözlerdir. Bu kelimeler içimizdeki boşlukları dolduran, kaybolmuş ruhlarımızın arayışını anlatan, kaybolduğumuzda yeniden kendimizi bulmamızı sağlayan ifadelerdir. Kendimizi tanımadığımız, kendimize yabancılaştığımız her an o kelimeler bizi bulur, bizi hatırlatır. Bir tür kendimizi yeniden keşfetme sürecidir bu. Her kayboluş bir dönüşümün başlangıcıdır ve her dönüşüm bir kelimenin gücüdür. Hepimiz böyle değil miyiz? Bir zamanlar bildiğimiz yolları terk etmek, bildiğimiz yolları terk edip adımlarımızın artık bizi nereye götürdüğünü bilmediğimiz bir noktada kaybolmuş, kendimize yabancılaşmış, içsel pusulamızın yönünü şaşırmış birer yolcu. Bir zamanlar sahip olduğumuz o güvenli haritaların tüm hatları şimdi silinmiş ya da bulanıklaşmış. Yönümüzü bulamıyoruz, giderek uzaklaşıyoruz, kayboluyoruz bir yerlerde. Kendimizi bir yabancı gibi hissediyoruz. Dünyanın içinde bir yabancı, zamanın içinde kaybolmuş bir yabancı, ruhumuzun derinliklerinde bir yabancı. Sanki hep tanıdık olan bu dünya, şimdi bir başka yere dönüşmüş, biz de burada o tanıdık olmayan yerin içinde yalnızca gölgeler gibiyiz. Kaybolmuş olmak, belki de en derin özlemlerimizi, bilinçaltımızda yıllardır biriktirdiğimiz kayıpları, eksiklikleri ortaya çıkaran bir haldir. Kendi kimliğimizin dışına adım attığımızda, geriye dönüp baktığımızda biz, o kaybolmuş, alt üst olmuş, yerini şaşırmış bir varlık haline geliriz. Tüm dünya bize yabancılaşır. Etrafımızdaki her şey, bir zamanlar tanıdık olan her şey bizden uzaklaşır. Biz ise her geçen gün daha da yalnızlaşırız. Ve belki de bir noktada kaybolmak bir tür içsel dönüşümün başlangıcıdır. Kaybolan kimlik, yeniden var olan bir benliğe dönüşmek için önce yok olmalıdır. Belki de hepimiz kaybolan, bir şekilde uzaklaşan, yabancılaşan insanlarız. Hepimiz bir zamanlar bildiğimiz dünyanın içinde yeniden var olma arayışında kaybolmuşuzdur. Ve belki de kaybolduğumuz her an bir anlamda hayatın bizlere sunduğu o fırsatı fark edemediğimizin, ancak sonunda o kaybolmuşluğun içindeki anlamı bulduğumuzda ne kadar güçlü bir dönüşüm yaşadığımızın farkına varırız. Yönümüzü kaybetmek aslında içsel bir güçle yeniden yön bulmaya bir adım daha yaklaşmaktır. Bazen bir varoluşun derinliklerinde kaybolmuş olmak, o varoluşun en derin gücüne ulaşmanın ilk adımıdır. Bizler de bu kadınla birlikte yürürken kendi içimizde bıraktığımız sessiz ayak izlerini takip ediyoruz. Belki bir gün döneriz diye, belki bir gün buluruz diye. Ama belki de asıl mesele hiçbir yere ait olmadan yürüyebilmekte. Ben Sena Pelin Yavuz. Hoşça kalın.